Selamlar. Overlay'in 19. bölümüne hoş geldiniz. Çok uzun zaman oldu. Biliyorsunuz ki çok inconsistent bir içerik üreticisiyim. En son 6 ay falan olmuş olabilir. Bayağıdır bölüm çekmedik. Benim gerek kişisel hayatımdaki işte yan projeler, bir şeyler, ikinci şirket. Bir de araya biliyorsunuz deprem, seçim, bir sürü iş girdi. O yüzden açıkçası benim çok hani podcast çekmeye motivasyonum yoktu. Ama bugün çok değerli bir konuğum var. Elika'nın CEO'su ve kurucu ortağı Beril Karabulut. Beril'cim nasılsın? Hoş geldin.
İyi, hoş buldum Necat'cığım. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Koşturmaca bu ara. Geçtiğimiz günlerde Talkcast'in düzenlediği İzmir Connect etkinliğindeydik. Beril de oradaydı. Biz orada tanışma fırsatı bulduk. Daha doğrusu şöyle. Ben çok uzun zamandır görmediğim birçok insanı görme fırsatı buldum. Beril'le de Twitter'dan tanışıyorduk. Hep sosyal medyada böyle like'laşıyorduk. Bir şeyi bir şekilde birbirimizi görüyorduk ama hani Beril'le birlikte birçok insanla ben de ilk defa yüz yüze tanışma fırsatı buldum. Etkinlikte dinlediğim sunumların bazıları bana çok ilham verdi. Çok değerli sunumlar vardı bence. Katılmayan arkadaşlar için canlı yayın kaydı olacak galiba. Talkcast'i veya Batuhan Karasakal'ı Twitter'dan bulup bir kovalayın derim. Ama gidememiş olanlar için de bu sunumlardan bir tanesi Beril'in kadın sağlığı ve tasarımın kesişimi sunumuydu. O sunum da beni çok etkiledi ve ben o yüzden kendisini Overlay'e davet edip biraz konuyu birlikte de irdelemek istedim. O sunumda dinlediklerimin dışında benim birkaç follow-up sorum vardı kafamda ama ben orada otursam sorularla biz Beril'le bir saat muhabbet ederdik orada. O yüzden konferansı o kadar bölmek istemedim. Zaten her sunumda en az bir kere ben bir soru soruyorum. Genelde etkinliklerde böyle çok konuşkan oluyorum. O yüzden daha da fazla uzatmak istemedim orayı ama Beril de sağ olsun davetimi kırmadı. O yüzden çok teşekkür ediyorum tekrardan.
Ay ben teşekkür ederim.
Rica ederim, ne demek. Benim için bir onur seni buraya davet edip seni konuk almak. Ben daha fazla uzatmayayım. Seni ben sunumundaki kariyer hikayenle çok güzel tanıdım. Ama tanımayanlar için bize biraz kendinden bahsedebilir misin?
Tabii ki seve seve. Ben 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi grafik bölümünden mezun oldum. Ama asıl kariyerim hani böyle tam anlamıyla 2009 yılında başladı. Yani üniversitedeyken de çalışma imkanı elde ettim kendi kendime diyeyim. Çünkü lisede de grafik tasarım okudum. Yani hem küçüklüğümden beri tasarımcı olmak istiyordum. Yani böyle aslında şeyle başladı. Yani çok küçükken işte moda tasarımcısı olacağım falan gibi çocukluk hayalleriyle başlayan şey daha sonrasında grafik tasarım okumamla yeni disiplinler keşfetmemle şu anki konumuma kadar getirdi beni. Ama yani çok gerçekten hani nasıl da geldim nasıl bu kariyer noktası bu disiplinleri deneyimleyerek geldim kısmı da ben de bazen hani oturup şaşırabiliyorum yani hani insanın hayat önüne bambaşka şeyler çıkartıyor çünkü. 2014 yılında Hacettepe'den mezun olduktan sonra aslında UX alanıyla tanıştım ama ondan öncesinde işte üniversitedeyken çalışmaya başladığım noktada da illüstrasyon yapabildiğim için oyun firmalarında işe başlamıştım. Ve oyun firmalarında işte illüstratör olarak çalıştım. Hani gerçekten çok keyifli ve güzel bir alan. Hani burada çalışmak birçok sanatçı için diyeyim, özellikle illüstratör için diyeyim, gurur verici bir durum. Ancak benim yaşadığım şey bir junior olarak o dönemler problem çözme yetisinin çok yani problem çözemiyor oluşumdu. Yani bana geliyorlar. Beril hadi bize kale çiz. Beril hadi bize at çiz. Beril hadi bize çiçek çiz falan. Tamam hani ben bunları çizebiliyorum. Hadi keyifli de bir şey ama bu bir yerden sonra hem senin gelişimini çok iyi bir noktaya getirmiyor. Yani problem çözme yeteneğini çok fazla kullanmana etki etmiyor. Hem de yani hani gerçekten sadece çiziyorsun. Ve evet bu birçok kişi bunu tercih edebilir. Yani sürekli gelsin birisi ona bir şey söylesin onu çizsin ve hayatı bu şekilde devam etsin. Ama ben böyle bir karaktere sahip değilim. Yani ben çünkü problem çözmeyi seviyorum. Zaten hani geçmişte de yani ilkokulda falan da matematiğimle ilgili hiçbir sıkıntım yoktu. Yani orada da bol bol problem çözüyordum. Sevdiğim bir alan problem çözmek. Ve dedim ki benim daha iyi gerçekten gelişebileceğim, problem çözebileceğim bir alana kaymam gerekiyor diyerek user interface'i o zamanlar keşfettim. O zaman daha UX diye bir şey yoktu. 2013 yılında bir hastane sisteminin işte ikonlarını çizerek başladım. Sonra o UI'ye evrildi falan. İlk aslında girişim 2013 yılında UI ile oldu. Çünkü zaten grafik tabanlıyım yani hani. Ardından bir dijital pazarlama ajansında çalışma imkanı buldum ve orada UX diye bir kavramla tanıştım 2014 yılında. Yani tam üniversiteden mezun olduktan sonraki seneye geliyor. Ve oradaki ekiple biz gerçekten çok güzel işler başardık. Kendimi geliştirmeme çok büyük imkanlar sağladılar. İşte mobil uygulamaları aldık, işlerini aldık. Ben hani gerçekten hani yolda öğrendim birçok şeyi. Ardından işte startup ekosistemine girdim. İşte startup ekosistemine girdiğim andan itibaren ise bambaşka bir dünyayla karşılaştım. Asıl problemler orada çözülüyormuş. Yani zaten startup olmanın mantığı problem çözmekmiş. Ve ben startup dünyasına işte 2014 yılında yani işte o dijital pazarlama ajansındaki arkadaşlarla birlikte giriş yapmış bulunduk. Ben işte bu söz abi içerisinde yani işte bugüne kadarki gelen süreçte işte AppSamurai, Connected to Me, Viveka diye bir inkübasyon accelerator hızlandırma firmasında yaklaşık 100'den fazla startup'a mentorluk vererek hani bu dönemlere gelme. Sonrasında işte kendi girişimimi kurma hikayem var. Çünkü artık böyle şey oluyor. Problem çözüyorsun, sonra diyorsun ki ya evet tamam bu problemleri çözmek önemli ama sen de problemler görüyorsun ve diyorsun ki ya bak böyle bir problem var, ben bu problemi işte bir startup'a dönüştürebilirim. Zaten mentorluk verdiğim alan startup'ta işte design thinking mentorluğu veriyorum, pitch deck design mentorluğu veriyorum ki pitch deck çok önemli bir alan startup'lar için. Ve hani bunları zaten ben veriyorum, neden kendimi girişim kurmayayım derken bir venture builder modeliyle startuplara yatırım yapabileceğim bir platform kurmak istedim. Venture Builder denilen model de şu. Sen bir tasarımcı olarak ya da bir yazılımcı olarak o startup'ı problemi gören ve bu problemin çözüm önerisiyle gelen co-founder'a bir hisse karşılığında hizmet veriyorsun. Yani aslında senin yaptığın tasarımın bir maliyeti var zaten. Bir karşı yani sen hisse yerine para alsaydın alacağın maliyete karşılık olarak aslında para yerine hisse alıyorsun. Uzun vadede bu tabii ki hani risk bölümünü falan her şey fırsat maliyetini iyi hesaba katman gerekiyor. Ve bu fırsat maliyetini hesaba katarak yaptığın yatırımı karşılığında tabii ki nakite çeviriyorsun hizmetinin karşılığını, hisse alıyorsun. Bu hisseler zaman içerisinde evet yani yaptığın yatırım boşa da gidebilir. Yani startup büyümeyebilir, yatırım almayabilir, market dayağı yiyebilir. Yani hani bunların her biri bir şey. Ama işte seni de ikna etmeleri gerekiyor. Nasıl ki yatırımcıyı gidip işte pitch deck'le ikna ediyorlar. İşte bakın
Tabii
biz
canım.
bu noktaya götüreceğiz falan diye. Seni de ikna, sen de yatırımcısın günün sonunda yani. Hani evet para yatırmıyorsun belki ama emek yatırıyorsun. Buna venture builder modeli deniyor. Ve bu modelle yatırım yapılabilecek startupları erkenden keşfedebilmek için ve aynı zamanda bu problemi yaşayan angel'ların da yani işte angel investor'ların da bu problemleri çözebilmesi için bir girişime Viveka'daki arkadaşlarımla birlikte ortaklaşa bir iş yapmaya başladık. Çünkü 6100'den fazla startup datası vardı ellerinde ve bu datayı kullanmak çok mantıklı gelmişti o zaman. Ve biz hani bunu gerçekten hani büyütmeye ve hani bir noktaya getirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama tabii bu pazarda büyümek o kadar da kolay bir şey değilmiş. Yani o pazar dayağını yemek ne demekmiş onu bizzat yaşayınca anlıyorsun. Yani öğüt vermek gibi olmuyor. Gerçekten yaşamak gerekiyormuş. Bir ara işte ondan sonra dedim ki tamam ben artık bu işi daha fazla devam ettiremeyeceğim derken önüme NFT diye bir şey çıktı. NFT kısmı beni çok heyecanlandırmış. Çünkü hem illüstrasyon yapabiliyorum, yani NFT üretebiliyorum. Hem işte bu da bunun özünde de bir problem çözmek var. Yani NFT koleksiyonların oluşma amacı zaten bir problem çözmek. Yani işte birilerine yardımcı olmak, arıları kurtarmak ya da işte insanları bir toplulukta birleştirmek, community kurmak falan. Hani bunların hepsi gerçekten çok önemli şeylerdi benim için. Ve ben hani bunu gerçekten yapabileceğimi düşünerek harekete geçtim hemen. Ve NFT nasıl oluşturulur? İşte bunlar nasıl hallolur falan diye çalışmaya başladım. Ve biz yine o Twitter ekosistemi sağ olsun her zaman olduğu gibi beni destekledi ve orada birkaç kişiyle birlikte biz bu işi kotarabiliriz diyerekten aslında bir ajans kurduk, NFT ajansı. Ama NFT balonu gerçekten hani bir patlayınca, her ne kadar ben NFT'ye gücüne inansam da hala da, ama tabii şey balon kısmından bahsetmiyorum, hani blockchain teknolojisi olarak NFT kullanmanın eski şeyi kalmadı tabii. Biz de o dönem hani baktık NFT'yi satamıyoruz. Bari hani işte altın arayana kürek satalım diye NFT koleksiyonları oluşturmaya başladık. Ajansın kuruluş amacı buydu ama tabii NFT sektörde tamamen şey olunca, arz talepte düşünce doğal olarak bunu da tamamlamış olduk, bitirmiş olduk. Sonra ne oldu? Ben işte artık hani böyle startup ekosistemindeyim yıllardır, şunu yapıyorum, bunu ediyorum. İki tane de işte girişim kurdum ama olmadı, işte yürütemedim falan. Baya böyle bir şey oldum, odalarda ışıksız modunda ağladım. Yani hani böyle ne yapabilirim, ne edebilirim diye. Sonra tabii ki en büyük altın bileziğim nedir? Product designer'ım günün sonunda. Ve dedim ki ben bir yerde en iyisi tekrardan hani bir çalışan olarak gireyim ve orada çalışayım. Hakikaten çok güzel bir ekiple yolumuz kesişti Ankara'da. Eski adıyla Kottu, yeni adıyla Pika. Onlarla kısa süreli bir çalışma imkanı bulduk. İşte 6 ay kadar, geçtiğimiz aya kadar, yani Kasım ayında onlarla çalışmaya başladım. Geçtiğimiz ay ise Elika'yla yeni hayatıma giriş yapmış oldum. Bunun nedeni de şu, hani evet ben Pika'nın ürünü gerçekten çok güzel ve hani iyi bir noktaya kadar getirdiler, ekip çok güzel. Ama yine benim içimde bu sefer de şey oluşmaya başladı. Yani sen de konuşmaya başlarken işte podcast'ı çekmemenin, uzun süredir çekememenin en büyük nedenlerinden biri deprem mesela. Yani hani ülkecek çok büyük motivasyonel dönemlerden geçtik. Ve ben bu zamana kadar işte hani Elika'ya kadar hep işte bu Maslow ihtiyaç hiyerarşisinin, yani kendini gerçekleştirme dediğimiz en üst üçgenin tepesindeki insanlarla birlikte çalışıyordum. Onların problemlerini çözüyordum ama benim o deprem sonrasında içinde çıkan o öfke, o işte bir şeyler yapmam lazım, yani bu şekilde durmamam lazım dediğim noktada dedim ki benim bir tık daha gerçekten alt kısımdaki insanların ihtiyaçlarını gidermem lazım. Onlara destek olmam lazım. Bu hani ülkedeki özellikle kadınların hayatlarını kolaylaştırabilecek, onların işte eğitim seviyelerini destekleyebilecek şeyler yapmam lazım diye düşünürken karşıma Elika çıktı ve şimdi artık ben Elika'da CEO olarak, co-founder olarak bu dediğimi, bu isteğimi yapmaya başladım. Bu yüzden de çok mutluyum. Tam olarak böyle özetleyebilirim yani.
Çok güzel bir özet oldu. Çok teşekkürler. Bence benim aynen seni tanıdığım gibi, yani sunum aracılığıyla tanıdığım gibi, sunum tabii daha uzundu. Hani onu çok güzel özetini geçtin dinleyicilere bence. Elika'ya gelmeden önce senin kariyerinle ilgili benim bir sorum var. Senin sunumunda beni hani Elika'nın metrikleri ve Elika'nın gidişatının hani haricinde etkileyen şeylerden biri de şeydi. Kariyer yolculuğun. Ben çok relate edebildiğimi düşünüyorum yani baktığım zaman kariyer yolculuğuna. Yani bir şekilde görsel zekanı, yani bir şekilde önce görsel şeylere ilgini keşfetmişsin. Sonra görsel zekanla analitik zekanı birleştirebileceğini keşfetmişsin. Ben de aynı şekilde hani yazılım yolculuğundan geçmiştim. Yani yazılımcı olacağımı düşünüp sonra görsel zekamla analitik zekamı birleştirebilirim falan deyip bu şeye girmiştim yani yolculuğa. Sonra yaptığın işlerde de hani NFT, bir illüstrasyon skillerimi burada kullanabilirim. İşte burada böyle bir problem var, bu problemi böyle bir girişimle çözebilirim falan diye. Aynı yollardan, yani ilham verdi bana açıkçası hani. Çok da relate edebildiğimi düşündüm. Bu soruyu daha önce böyle IC'den, yani Individual Contributor pozisyonlarından leadership pozisyonlarına geçmiş başka konuklara da sordum ama sana da sormak istiyorum. Gerçi sen geçmişinde birkaç kez leadership pozisyonunda bulundun, hani bir iki kendi girişimin olduğu ekip yönettin ama yine de hani günlük hayatında tasarımcı kimliğinle kıyasladığında CEO kimliğin arasındaki en belirgin farklar neler senin için? Kısa bir özet istesem. Çünkü hani biliyorum derya denizdir mutlaka ama.
Yok yok, çok çok iyi anladım ne demek istediğini. Ya şöyle aslında tasarımcı olmakla CEO olmak arasındaki bir fark olarak değil de bunu lider olmakla lider olmamak, yani lider olmayan olarak ya da diğer şeyini bilmiyorum. Lider olmamanın diğer kısmını bilmiyorum da şöyle.
IC ve leadership olarak şey
Evet, yani IC leadership. Yani orada şöyle bir şey var. Ben üniversiteye girdiğimde babam beni köşeye çekti. Dedi ki kızım dedi sen artık dedi öğrenci değilsin dedi. Üniversiteye yeni girmişim. Allah Allah nasıl yani öğrenci değilim? Nasıl öğrenci olamam? Yani üniversiteyi yeni kazanmışım yani. Artık hatta öğrenciliğimin en güzel zamanlarını yaşamam gerekiyor. Dedi ki hayır artık sen öğrenci değilsin dedi. E, neyim peki o zaman dedim. Sen artık dedi talebesin dedi. Nasıl yani talebe zaten öğrenci demek değil mi diyorsun? Hayır dedi. Talebe dedi talep eden dedi. Sen dedi bundan sonra dedi üniversitede dedi, bir şeyleri öğrenebilmek için dedi talep edeceksin dedi. Kimse sana durduk durmadık yere dedi gelip sana bilgiyi vermez. Sen gidip öğrenmeyi talep edeceksin. Onlar sana öğretecek dedi. Şimdi ben bunu aldım hakikaten. Yani bunu yıllar sonra bu arada CEO koltuğuna oturduktan sonra yani bu bir ay içerisinde aydınlandım ve bak bu 10 yıl öncesinin konuşması belki de yani. Hakikaten hayatımda ailemin bana verdiği en büyük şeylerden bir tanesi galiba talep etmek oldu. Ve yani CEO olmadan önce de yani hep böyle aslında bu benim karakterimmiş. Ben hep talep ettim. Yani hep bir şeyleri yapabilmek için, hep bir şeyleri elde edebilmek için, hep bir şeyleri öğrenebilmek için. E CEO'luk koltuğuna girdiğin zaman, başladığın zaman da yine aslında talep eden kişi oluyorsun. Yani çalışanlarına talep ediyorsun. Yani onların bir şeyleri yapmasını sağlıyorsun. Bu problemi birlikte çözmeye başlıyorsun. Yani evet belki sen her şeyi tek başına yapabilirsin ama her şeyi tek başına yapmak bir başarı değil. Bunu ekip olarak yapabilmek bir başarı. Ve bence iyi bir liderin en büyük özelliği de doğru şeyi talep edebilme başarısı. Yani bu aslında hani liderlik dediğimiz kişilerin CEO olmasına gerek yok. Tamamen talep etmeyi öğrenmesiyle başlayan bir süreç. O yüzden hani işte bu ID dediğimiz aşamada da bunu talep etmek yerine talep edileni çözmeyi de tercih etmek de bir şey. Ama ben hep hayatım boyunca talep eden bir tarafta oldum. Zaten kariyer geçmişim de o açıdan hani hep o şekilde ilerledi. Yani hep ben öğrenmeyi istediğim için bu noktalara geldim. Yoksa dediğim gibi yani ben hani bana gelirdi. Ben oyun firmasında aynı bu şekilde hala da çalışmaya da devam
Evet.
da edebilirdim. Yani bu tamamen aslında dediğim gibi yani talep etmeyi bilen ya da talep etmeyi tercih eden kişilerin yaşayacağı bir farkındalık süreci diyebilirim arasındaki farka yani. Umarım açıklayıcı olmuştur.
Yo, çok güzel açıkladın ve ben çok çok güzel, çok derin bir örnek oldu bence ki selamlar olsun bu arada. Bence çok iyi, çok iyiydim. Yani talebenin ben kelime anlamını gerçekten öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Şimdi düşününce gerçekten çok mantıklı geldi. Talep eden ve hani öğrenci arasındaki
Evet.
fark çok iyiymiş.
Ben de bunu yani bak düşün 10 sene sonra idrak ettim.
Çok iyiymiş. Bir de şey söyledin hani gerçekten şu an istesen şu an herhangi bir senior leader yani leadership pozisyonunda veya senior IC olarak belki staff level falan olarak hani şeyde o gün sunumlarda gördüğümüz birçok insan da atıyorum. Enes'ler, Doruk'lar, birçok insan hepsi aslında şu an herhangi bir şirkette yani senior pozisyonunda veya işte takım lideri pozisyonunda olurlar ama herkes genelde böyle entrepreneurship şeyine hani girişimci mindsetine sahip insanlar onunla yetinemiyor yani. O aradığı şey sadece o başka bir şirkette işini çok iyi yapan biri olsam bile o değil yani. Benim için de öyle. Ben de şu an 2 senemi doldurdum şirkette ve sıkılıyorum. Sıkıldım gerçekten. Ha yine şimdi kaşınmaya başladım yani. Hani işte bir yerde Kaizen'i yürütüyoruz ayrı bir şirket olarak. Onun benim için yeri ayrı ama yine şey damarım kabarmaya başladı yani. Yeni bir ürün, yeni proje, bir şey, tool. Olmadı framer template'ı falan çok popüler bu ara. Hani duramıyorsun. Çok iyi anlayabiliyorum o yüzden.
O bir
Ama
zehir ya bence bir kere yakalandın mı geç
evet, aynen,
sonunun
aynen
falan
öyle.
zehri yok
Aynen
yani.
öyle. Seninki için hani şey de değil. Seninkinde şeyi de görüyorum yani hikayesi bence çok değerli. Özellikle hani depremden sonra böyle bir farkındalığa varmış olman ve hani böyle bir yola girişmiş olmanın bence çok değerli. Onun motivasyonunun da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve o hani sosyal ihtiyaçlara sırf böyle sosyal farkındalık projesi olsun diye değil ya da işte abi sosyal farkındalık projeleri çok hızlı yatırım alıyor falan gibi bir kafayla öyle, hiç öyle bir şey olmadığını da biliyorum yani. Gerçekten arkasında bir değer var. Şimdi hani onun detaylarına da biraz girelim istiyorum. Biraz hazır laf oraya gelmişken Elika'dan bahsedelim istiyorum. Sanırım şu an 3 uygulaması var. Bebek, kadın ve hamile olarak sanırım değil mi?
Evet. Doğrudur.
Süper.
Aynen.
Biraz ufak ufak bahsedebilir misin bana bu şey, yani ben tabii dinledim hepsini ama dinleyicilerin en azından
Tabii ki.
şey olması açısından.
Yani Elika'nın aslında kuruluş hikayesi bundan 5 sene öncesine dayanıyor. Benim şu anki ortaklarım Oktay ve Levent hamile bir arkadaşlarını gördükten sonra onun hayatını kolaylaştırmak için ne yapabiliriz problemi üzerinde çalışırken Elika'yı kuruyorlar ve gerçekten hani bu 5 sene içerisinde muhteşem bir topluluk da kurmuş oluyorlar aynı zamanda, yani kadın topluluğu. Ama tabii yıllar içerisinde Oktay'ın da Levent'in de yine onlar da aynı şekilde startup ekosisteminde girişimci oldukları için farklı birilerinde olduklarından kaynaklı Elika'nın bir CEO'ya ihtiyaç oluşuyor doğal olarak ve hani bizim de arkadaşlığımızdan yani bu tür şeylerin her şeyden önce yani girişimcilik ekosisteminin en büyük şeylerden bir tanesi network'tür. Yani hani sizin network'ünüz kadar sınızdır da hatta çoğu zaman yani hani bu 5 kişinin ortalamasınızdır muhabbeti. Girişim ekosisteminde network'ünüzün ortalamasısınızdır diye. Ve biz hani bu arkadaşlıkta onlar kendi girişimlerine odaklanmak istedikleri, ben böyle bir işi yapmak istediğim için böyle bir ortaklıkla başlamış olduk. Elika ise şu anda kadın hamile ve bebek diye gerçekten 3 farklı uygulaması var ama buradan da dinleyicilerime duyurmuş olayım. Çünkü büyük olasılıkla bunu hangi zaman diliminde dinlerlerse dinlesinler. Bizim gideceğimiz yol bu. Belki de artık hani ben bir süper app oluşmuşken bunu dinleyecekler. Biz hakikaten şu anda bu 3 uygulamayı da bir süper app'e dönüştürme sürecine başladık. Ve zaten bir yatırım sürecindeyiz de şu anda. Hani bunun üzerinden yola çıkarak bu noktaya getireceğiz. Elika Kadın henüz yeni release olmuş bir app. O yüzden hani rakamlar konusunda çok net böyle şu şey diyemeyiz ama hamile ve bebek açısından gerçekten güzel rakamlarımız ve şeylerimiz mevcut. Yani şu anki odağımız şu, tamamen kadınların hani özellikle kadından başlayacağım. Elika Kadın'dan başlayacağım. Kadınların %94'ünün eğitimsiz olmasından kaynaklı ve hani hakikaten her kadının büyük büyük bir çoğunluğunun telefona erişiminin de çok fazla olmasıyla bu problemi Elika Kadın sayesinde çözebileceğimizi gördük. Ve hani gerçekten hani ya özellikle kadın ve kız çocukların %94'ü adet olunca annelerinden ya da evdeki abla, yenge gibi yaşça daha genç bir kadın aile bireyinden bilgi alıyorlar ve bu bilgiler de eksik. Yani çok ciddi eksiklikte. Yani ilk adet olduğunda, regl olduğunda dayak atan mı dersin? Hani neymiş? Adettenmiş falan. Hani gibi böyle travmatik birçok fazla da şey var ve hani bunların önüne geçmek için de biz özellikle işte 13 yaşından itibaren hani regl olduğunu varsayarsan bir kadının menopoza girdiği dönem yani 45, 50, 55 yaşına kadar kalan tüm süreçlerinin aslında Elika Kadın'la birlikte destek oluyoruz. Tabii Elika hamile dediğimiz süreçte bir kadın regl olmaya başladığı andan itibaren doğurganlık süreci de yetişkinliğe eriştiği andan itibaren oluşmaya başlıyor. Bu da takriben 18 ile yaklaşık 45 yaş yani menopoza kadar geçen sürece biz doğurganlık dönemi diyoruz. Ve biz işte Elika Kadın'dan Elika hamileliğe yani hamileliğe hazırlık süreci, hamileye hazırlıktan hamilelik takip süreci ve hamile takipten de bebeğin yani bebek 2 yaşına kadarki gelen sürece kadar biz kadınlara destek oluyoruz. Tabii bebek artık doğmaya başladıktan sonra kadın regl olmaya başladığı için Elika Kadın uygulamasına geri dönüyor. Yani biz aslında böyle bir döngüde kullanıcılarımıza her alanda yaklaşık 50'den fazla uzmanımıza da destek olmaya çalışıyoruz. Uygulamada da 50'den fazla uzman da var bu arada yani.
Şey çok enteresan. Ben ilk başta ilk duyduğumda hep böyle kulağa 3 farklı ürün gibi geliyor. Yani bir şirketin yine hani kadınlar yani aynı demografiye sahip, hemen hemen aynı demografiye sahip. Hani bir tarafta hamileler var, diğer tarafta hamile olmayanlar var evet ama 3 ayrı ürün gibi geliyordu kulağa ama şimdi sen söyleyince şey daha mantıklı geldi. Aslında bunlar birer döngü içerisinde yani hani neredeyse birbiri arasında flow'ları olan bir ekosistem. Enteresanmış. Ben ilk defa böyle bir ürün duyuyorum. Yani mutlaka örnekleri vardır belki de. birkaç hani şey gibi değil yani Instagram'ın Instagram ve Threads'i gibi değil yani. Hani
değil değil.
güzelmiş onların arasındaki döngü. Ben bugün senin sunumunu tekrar bakıyordum da orada koyduğun bazı yorumlarda şeyi falan gördüm işte. Bugün Elika bebekten mezun olduk çünkü işte bebeğimiz 2 yaşa geldi falan diye. Çok güzel bir şey var, community var. Hani böyle insanlar oradan mezun olduğunu düşünüyor. İşte bebeği olduktan sonra kadına geri dönüyor falan vesaire. Aşırı güzel bir topluluğu var bence. Ben ilk başta Twitter'dan sen paylaştığın zaman hani Elika'nın başına, Elika'yı yönetmeye başladığını söylediğinde, iş değişikliği yaptığını söylediğinde biraz baktım, göz atmıştım ve ben şey zannediyordum. Hani sadece utility bazlı hani ya da böyle biraz daha bilgi verme amaçlı işte hamilelik konusunda nelere dikkat etmeliyim falan gibi tool'lar, bilgiler olan bir app'ler zannediyordum ama community tarafı olduğunu niyeyse hiç düşünmemişim, aklıma gelmemiş. Ve senin sunumundan sonra gördüm. Kadın olmadığım için olabilir. ama hani bir de artık eski forum kültürü yok ya, ben hep böyle düşünüyordum ki ama şimdi fark ettim ki yani topluluklar sadece Discord, sadece Instagram'daki yorumlar, sadece Twitter'dan ibaret değil yani. Bu kadar spesifik niş app'lerin hala çok aktif toplulukları var. Ben biraz o konuya birlikte inelim istiyorum. Ben bu topluluk tarafını güçlü inşa etmiş şirketlerin gerçekten çok güçlü köklerinin olduğunu düşünüyorum. Yani Twitter'ın mesela Elon Musk'ın hala bu kadar içine edip şirketin batmamış olmasının sebebi insanların hala köklü bir topluluğu olması yani bir şekilde. Yani istesen de zor batıyor çünkü kullanıcılar sahip çıkıyor. Yani topluluk sahip çıkıyor. Bunun da
Twitter
dışarıdan
bizim için de güç yani şu an.
Evet, aynen.
Çok takip sayım varsa o kadar güçlüsündür.
Aynen öyle. Yani bir yandan da ama bunun dışarıdan göründüğünden çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Bence genel kanı bunu çok kolay zannediyor yani. Özellikle işte sosyal medya uygulamalarında sizin gibi sosyal medya uygulaması değil çok daha farklı bir case, o yüzden benim için daha da enteresan yapıyor. Asıl amacı kadınlara hizmet etmek ve onların hayatını iyileştirmek üzerine, ama bir yandan da anladığım kadarıyla community tarafına da bayağı bağımlı insanlar, yani onlara çok büyük katkı sağlayan bir kısmı da topluluğun birbirine sorduğu sorular ve verdiği cevaplar. Ve şeyi sormak istiyorum, bunun sırrı ne? Yani bu İşte sen yeni geldin ekibe biliyorum ama öncesinden o geçtiğimiz 5 sene demiştin yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl inşa edilmiş bu topluluk? Neler yapılmış? Hala gün bir şey yorumlarda şey falan gördüm. Geçenlerde Elika'dan beni aradılar kızlar, ben de tam sağlık ocağındaydım denk geldi falan diye. Hani siz de çok işli dışlısınız anladığım kadarıyla. Nasıl inşa edildi bu topluluk?
Şöyle her şeyden önce gerçekten hani yani Store'daki ilk uygulamalar arasında olmak çok büyük bir, hani öncülerden olmak çok büyük bir avantajı olmuş Elika'nın. Hani o zamanlar gerçekten Türkiye'de bundan 5 sene öncesinde evet elbette vardı bazı uygulamalar ama hani özellikle hamile odağında ilk çıkan uygulama hamile. Bu denli hani kadınların rahat bir şekilde ulaşabilecekleri bir uygulama yokmuş. Oradan bir avantaj yakalanmış. Ardından zaten hani içerideki uzmanlar, yani Elika'nın kuruluşundaki Oktay ve Levent'in en iyi yaptığı şey de uzmanları da uygulamanın içerisinde gösterebilmek olmuş. Yani uzmanlar, sen uygulamaya girdiğin zaman bir soru sorduğunda bir uzmana soru sorabilip ondan cevap alacağını bilmen de çok büyük bir etki olmuş. Yani aslında kullanıcılar kullanmaya başladıkça ve almak istediklerini aldıkları noktada başkalarını önererek, yani ağızdan ağza yayılma yoluyla çok hızlı bir şekilde yayılmış Elika. Ve şu ana kadar mesela Elika'nın growth bütçesi falan çok fazla, öyle bir growth bütçesi olmamasına rağmen, yani şu anda bu tüm uygulamaların toplam kullanıcı sayısı 1 milyona yakın. Yani bizim şu an 1 milyona yakın bir kullanıcı sayımız var.
Şahane.
Yani günlük kullanıcı sayımız işte son 30 gün, yani şu an Temmuz ayında son 30 gün erişim verilerine dayanacak olursak da 80 bine yakın, yani 79.053 günlük kullanıcı oranımız var. Yani hani bunların hepsi aslında tamamen kadınların bilgi edinme ihtiyacından yola çıkıyor, öne çıkıyor. Bilgi ihtiyacını giderebilmelerini sağlamak çok büyük bir, ardından o kullanıcıyı döngüde tutmamızı sağlıyor yani. Ve başka yeni kullanıcıların da gelmesini sağlıyor. Bu organik olarak büyüyebilmenin en önemli şeyi gerçekten hani ilk kullanıcının problemini net bir şekilde görüp bu problemi tanımlayıp bu problemi gerçekten çözdüğünü o kullanıcıya göstermek. Yani bundan sonra zaten bunu doğru bir şekilde kurguladıktan sonra, bunu doğru bir şekilde yaptıktan sonra kullanıcı içeride tutamamak zor olan şey
Aynen,
bence.
aynen.
Yani.
Peki moderasyonla falan çok uğraşıyor musunuz? Yani belki
Uğraşıyoruz, evet.
kadınların olduğu forum daha sakin geçiyor olabilir. Erkeklerin olduğu ortam daha ahıra dönüyor biraz. Erkeklerin olduğu forumda moderasyon daha gerekli olabilir de
Yok,
sizde durum
ben de
nasıl?
fenası tam tersi düşünüyorum.
Gerçekten mi? Peki.
Yani kadınlar çünkü yani nasıl söyleyeyim? Özellikle hani işte böyle kendini gerçekleştirmeye doğru, yani birey olmaya doğru giden noktada kadınların içerisinde yaşadıkları, işte özellikle ülkemizde yaşadığımız kadın olmanın getirdiği zorlukları bazen kendini birbirimizden çıkartabiliyoruz. Yani ben kadın kadının yurdu olduğuna inanıyorum her zaman. Hani kadın kadını kurdudur sözüne hiçbir zaman inanmıyorum. Ama işte bazen bazı şeylerde bu tür şeylere nasıl söyleyeyim başvurmak zorunda kalabiliyoruz. Ve bunu yani hani o da bazen işte kendi aralarındaki rekabetten durduk durmadık yere rakip
Aynen.
görüyorlar birbirini
Tabii canım
mesela ve
o evet.
tartışmaya başlıyorlar. Bunlar büyük bir etken oluyor. Yani bizim şu anda forumda en çok rastladığımız şey kadınların hani birbirlerini gerçekten çok sevdikleri, birbirlerine çok destek oldukları. Yani tanımıyorlar, görmüyorlar, çoğu anonim. Yani yüzlerini bile görmemiş olmalarına rağmen birbirlerini hamile hazırlık sürecinde mesela aşırı destek oluyorlar birbirlerine. Çünkü hamileliğin en büyük problemlerinden bir tanesi, yani hamile kalınamamasının en büyük problemi stres. Yani ve Elika gerçekten bu stresi çok nötrleyen bir platform kadınlar açısından. Yani geliyor mesela eşiyle ilgili yaşadığı sorunları anlatıyor. Kadınların mesela en büyük problemi diyebilir, yani kaynanaları mesela. Yani özellikle Anadolu'da yaşanan en büyük problemler bunlar. Mesela onunla ilgili geliyor, anlatıyor, içini döküyor. Kendisi gibi olan insanları görüyor. Kendisi gibi aynı sorunları yaşamış bir kadının hamile kaldığını görüyor mesela falan. Bu onu rahatlatıyor. Yani hani acaba diyor ben çok stresliyim ondan mı yapamayacağım falan gibi. Böyle bir topluluk hani yer yer evet birbirlerine kızabiliyorlar, kavga edebiliyorlar, şey yapabiliyorlar ama çoğunluğu da hani daha çok böyle birbirlerine destek olma yolunda ilerliyor. Biz çoğu zaman neredeyse hiçbir şey yapmıyoruz, dokunmuyoruz ve böyle bir ilerliyor. Ama tabii yer yer mesela bilgisiz olan yani böyle yanlış bilgiyle işte internette dolaşan yanlış bilgiler mesela çok büyük bir engel ve biz bunun önüne geçmeye de çok çalışıyoruz. Onu mesela korkusuzca birisinden duyduğu bir bilgiyi gelip oraya yazabiliyor. Yani ve bu bilginin başka bir kadını nasıl etkileyeceğini düşünemiyor. Ve başka bir kadın geliyor, hayır sen haksızsın, bu doğru değildi, o haklı oldu dedi. Böyle tartışmalar çıkıyor mesela. Biz orada hemen uzmanlarımızla olaya dahil oluyoruz. Hani hayır, işin doğrusu budur, kaynağı budur, gelin hadi doğrusunu öğrenelim falan diye. Olabildiğince bu konularda destek olmaya çalışıyoruz yani.
Çok güzel bir noktaya, çok güzel bir noktaya değindin. Tam olarak ben de onu soracaktım. Az önce aklıma geldi bu soru. Hani yanlış bilgi, çünkü anladığım kadarıyla hani Elika'nın kendi ürettiği içeriklerle beraber yani neredeyse hani 50-50 herhalde hani şey bilgi değeri olarak insanlar bir o kadar başka insanların verdiği bilgileri de önemsiyor anladığım kadarıyla. Hani yorumları
Çok
falan
fazla.
gördüğüm kadarıyla. O bir yerde de tehlikeli olabilir gibi geldi böyle ama şey çok güzel yani. Bunun farkında olman ve bir yandan da bence çok iyi bir product design geçmişin sayesinde çok iyi bir şey olacağını düşünüyorum senin. Hani nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum. Bence çok şey bir challenge. Eğer farkına varabilirsen böyle şeyleri ki deneyimli tasarımcılar bu konuda deneyimliler. Hani tamam bu platform hani community focus bir platform. Bunun getirdiği challenge'lardan biri insanlar birbiriyle bilgi paylaşımı yapıyor. Süper. Bunu nasıl daha fazla foster edebiliriz? Buna odaklanalım. Ama tehlikelerinden biri de hani insanların yanlış bilgi paylaşmasını nasıl engelleriz? Bilmem ne. İşte
Evet.
bu işin moderasyonu nasıl olacak? Bunların her biri hani beraberinde getirdiği challenge'lar yani. Ve
Evet.
tekrar söylüyorum bence dışarıdan göründüğünden daha zor. Bence insanlar bunu daha kolay zannediyorlar yani. Ben de şahsen
Evet.
öyle zannediyordum.
Evet. Ya işte şey ama zaten hani bir şeyin kolay gibi yapılabiliyor gözükmesi aslında o kişinin ustalığını da gösteriyor ya bir yandan. Şey konusuna çok katılıyorum bu arada. Product designer olmanın çok büyük bir avantajını ben de gerçekten hissediyorum. Yani hani iyi ki de böyle bir geçmişten geliyorum ve hani böyle bir alanda çalışıyorum. Çünkü mesela gelir gelmez personayı tanımak benim için çok önemliydi. O yüzden hemen hızlı bir şekilde user research aşamasına
Çok iyi.
başladım. Yani ve hani kendim bu yıllardır bu tür şeyleri yapabildiğim için bu kasım çok gelişmiş olduğu için hemen işte UX alanında yani UX researcher alanında çalışmalarımı ortaya koydum. Ve bir ay içerisinde hem persona analizlerini çıkartmış oldum hem işte çok hızlı bir şekilde flow designer çıkartmış oldum. Problemleri çok net tespit edebildim bu sayede. Yani mesela işte belki de benim mesela çok ilgimi çeken ve çok merak ettiğim soruların cevaplarını alabildim. Mesela Türkiye'deki kadınların evet yani hani gelinen noktada TÜİK verilerini falan biliyoruz ama bunların gerçekten yüzde kaçı gerçek kadınlar yani nasıl bir noktaya gelmiş ne olmuş bunları kendim araştırınca farklı datalara ulaşınca hem mutlu olduğum hem mutsuz olduğum noktalar oldu. Yani mesela işte kadınların şu anki Elika'da işte bulunan kadınlara soru sorduğumuzda işte 113.141 kadına mesela soru sormuşuz. Şu an işte çalışıyor musun? Yani mesela çalışan kadın oranını öğrenmek istedim ve bunu biz hamileye sorduk yani hamile kadınlara. %33'ü evet çalışıyorum demiş. %36'sı hayır hiç çalışmadım demiş. Ve %30'u da gebe kalınca bıraktım demiş. Yani dağılım aslında şey hani normalmiş gibi gözüküyor belki ama %36 kadının hiç çalışmamış olması da gerçekten yani ekonomik özgürlüklerin ellerini almaları açısından bir engel olduğunu düşünüyorum. Geri kalan o %30'luk yani %33'lük çalışan annelere yani hamileyken ya da işte gebe kalmasına rağmen çalışan annelere de şeyi sordum mesela bunu ben mesela şahsen yaşayan çok fazla kadın duydum çevremde. Nedir bunun oranı diye. Mesela çalışan bir hamile olarak işini kaybetme korkusu yaşadın mı diye sorduk. Bu %33'lük kitleye. O da yaklaşık 9.911 anne cevap vermiş. %18'i evet derken %82'si hayır demiş. Mesela bu çok sevindirici bir rakam yani. Demek ki bu korkuyu yaşamıyorlar aslında yani. Ben mesela bir hani kendi çevreme dayanarak bir yorum yapsaydım evet kadınlar işini kaybetme korkusu yaşar derdim ama araştırma yapınca o tam olarak öyle olmadığını da görüyorsun. Gebe kalınca bırakanlara sormadık tabii neden bıraktı aslında onu da bir sormak gerekiyor hani niye böyle bir şeyden girdiniz yaptınız diye onu da belki bir sonraki araştırmalarda sorarım bilgilendirmesini de yaparım yani.
Olur, başka bir bölüm bir gün yine çekeriz ya update'leri. Açıkçası ben Elika'yı bundan sonra takip ediyorum şahsen. Seni de zaten takip ediyorum, mutlaka haberim olur ama ben Elika'yı çok güzel yerlerde göreceğimizi düşünüyorum. Görmeyi ümit ediyorum.
Umarım.
Peki Elika hakkında son bir şey daha var kafama takılan. O da Elika'yı buradan sonra ne bekliyor? Sunumda gördüğüm kadarıyla senin hani yeni katıldığını ve zaten var olan bir yapıya yeni geldiğini biliyorum. Benim gördüğüm kadarıyla tasarım tarafı Elika'nın en güçlü tarafı değildi. Hani
Değil, evet.
bu da
Evet.
benim honest feedback'im olsun.
Evet, evet,
Yani
evet.
hani gömmek gibi değil. Sadece hani objektif bir yorum yaptığımda her ne kadar bütün hikaye her şey beni etkilese de ben açıkçası hatta bir yandan bir tasarımcı olarak şeye şaşırdım yani. O benim optimal demeyeceğim tasarımlarla bu kadar iyi metriklere, çok iyi metriklere hani sahip olduğunu gördüm. Yani gerek kayıtlı kullanıcı sayısı gerekli aktif hani bir kullanıcının geçirdiği nerede 45 dakikalardan falan bahsediyorduk yanlış
Evet.
hatırlamıyorsam değil mi?
Hamilede 43 dakika 56 saniye ortalama. Yani neredeyse bir Instagram'da zaman geçirdiği
Yani hani
kadar zaman geçiriyor.
yani engagement konusunda Instagram'da kafa kafa ediyor olmak bayağı iyi bir şey ve hani bunu optimal demeyeceğimiz tasarımlarla yapmış olması beni daha da çok etkiledi açıkçası. Burada bir facelift yakın zamanda görecek miyiz? Senin de tasarımcı kimliğinle hani CEO pozisyonuna geldikten sonra ya da gelirse sadece UI bazında mı yoksa marka kimliği konusunda da bir yeniliğe gidecek mi Elika? Senin geldiğinde tamam 5 sene buraya kadar Elika böyle geldi ama buradan sonra marka bu şekilde şekillenmeli ve belki bir iki atladığımız şu noktalara da değinmeli falan gibi bir şey, roadmap'iniz bir şeyiniz var mı? Nasıl bir şey
Var,
bekliyor?
evet. Yani şöyle biz Oktaylarla konuşurken zaten aslında ilk Elika'nın tasarımı üzerine değindik. Yani Elika'nın tasarımının şu anda en düşük kasının olduğunun farkındalardı zaten. Ve hani ben zaten tasarımcı kimliğimle bunu çok kolay bir şekilde çözebileceğimizi, ama her şeyden önce asıl olayın problemi çözmeye, yani bu şu an kadınların problemini çözmeye ve bunu desteklemeye devam etmeye
Evet, kesinlikle.
söyledim. Yani evet, her zaman ben de bundan bir 5 sene önce falan bana sorsan kötü tasarımla böyle rakamlar yakalanamaz, tasarım satar çünkü falan derdim, ama her zaman iyi tasarım satar diye bir şey yok, bunu gerçekten hani birkaç
Kesinlikle.
kaynakta söyler.
Kesinlikle öyle.
Bunu ben de gözlemlemiş oldum yıllar sonra. Ya zaten hani bir yandan işte insan şey, yani kendi alanında duymak istediğini duymak istiyor, ama öyle olmadığını da görüyorsun. Şu an bizim Elika'nın ilk işte hedeflerinden biri, Elika hamilenin çok fazla mesela bilinmeyen ve kullanılmayan feature'ı var. Yani böyle 5 kişinin aldığı, mesela 80 bin kullanıcının olduğu uygulamada yani %1'inin bile kullanmadığı feature'lar var mesela. Bunları öncelikli olarak şu an eliyoruz ya da işte daha görünür kılmak için uğraşıyoruz. UI zaten değişecek, evet. Yani ilerleyen zamanlarda zaten süper app'e dönüşme noktasındayız şu anda. Hani oraya geçişi iyi planlamaya çalışıyoruz. Çünkü bir yandan halihazırda kullanıcılarımızın alışık olduğu bir deneyim de var. Onu da kaybetmek çok büyük bir risk. Yani hani bu iyiye de götürebilir, tasarımı yeniledik diye kötüye de götürebilir. Oradaki şeyi iyi analiz etmek gerekiyor. Yani her değişim öyle kolay bir şekilde olmuyor. Bazı, yani değişime direnç denilen şey özellikle Türkiye'de çok fazla var. Yani dünyada bu kadar belki değil ama Türkiye'de çok fazla var. Yani bunları yavaş yavaş halledeceğiz. Ama benim şu anki en büyük odam, hani bir kadın gelip uygulamaya girip istediği bilgiyi hızlı bir şekilde sorabiliyor mu? Sorunun cevabını alabiliyor mu? Birbirlerine destek olabiliyorlar mı? Şu anki tek odam bu. Buna göre de tasarımı zaten güncelliyoruz. Gündüzleri CEO'yum, akşamları tasarımcıyım bu arada. Böyle bir gerçek var.
Bir girişimcinin
Yani
günlüğü.
gündüz toplantılardan ve sunumlardan geri kalan zamanlarımda gece tasarım yapıyorum. Ekibimde iyi, yetenekli bir tasarımcı da var. Yani 2 tane hatta, yani ben hayatımda ilk kez bir startupta ben dahil 3 tane tasarımcı olduğunu
Harika,
görüyorum.
çok güzel. Süper.
Tasarım ekibiyle birlikte Elika'nın tasarımına elimizden gelen desteği sağlıyoruz şu anda.
Süper. Son 10 dakikaya giriyoruz aslında ama kapamadan ben bir son 5 dakikaya yatırımcıları biraz sıkıştırmak istiyorum. Bunu atlamak istemedim çünkü senin daha önceden hani yatırımcılarla geçmişin olduğunu biliyorum. Yani kendi startuplarını kurduğun, venture building'de uğraştığın, yatırım dünyasını öyle ya da böyle az buz tanıdın. Benim dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla hani dediğim gibi Elika biraz daha sosyal sorumluluğu, ticari kaygısından önde. En azından ben öyle görüyorum. Yanlışım varsa düzelt. Daha büyük bir şirket olarak geldi bana. Yatırımcıların şirkete bakış açısı nasıl? Yani sadece partnerlik yaptığınız yatırımcılar değil. Hani genel olarak sektörde, ekosistemde sizi ticari sorular ve beklentiler böyle çok darlıyorlar mı? Yoksa yatırımcıların da sen hikayeyi anlattığın zaman seninle hemen hemen aynı vizyonu paylaşabildiklerini, asıl sosyal impact'inin daha büyük olduğunu görüp bunu okey alıyorlar mı?
Böyle sosyal impact gerçekten çok önemli. Bir de yatırımcının karakteri ve yatırımcının bakış açısı da çok önemli. Şimdi bizim yaptığımız işi, hani nasıl kapitalist dünyada diyeyim, hani bu kadar nasıl, yani daha böyle sosyal şeyine yakın bir tavırda olan yatırımcıların daha çok ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum Elika ile zaten. Ve şu anda ilgilenen yatırımcılar da zaten çok bu tür insani şeyleri gelişmiş kişiler, duyguları gelişmiş kişiler diyeyim. Ve yani onları çok fazla etkileyen Elika'nın içerisinde hikayeler de var. Yani hani işte Mardinli bir anne var mesela. Yani bu Mardinli annenin hikayesini bayağı bir heyecanlanarak ve etkilenerek takip etmişler. Kadının mesela işte son yani 5. çocuğun, bu zamana kadar hep kız çocuğu olmuş ve artık hani 5. çocuğu da doğarken, işte doğacakken erkek olmasını istiyormuş. Mardinler için çok önemli biliyorsun. Ve o noktada kadının cinsiyetini birlikte öğrenip Elika'daki kadınların büyük bir heyecanla ne oldu, cinsiyeti erkek mi kadın mı diye böyle, ve tüm yani o gün binlerce kadının o kadının heyecanını paylaşmasına mesela çok büyük çok etkilenmişler bu hikayeden. Ve bu hikayeyle zaten birlikte yatırım kararı alma şeyleri, dürtüleri de devreye girmiş. Rakamlar çok etken tabii. Biz tabii ki evet kadın sağlığına çok önem veriyoruz, ama Günün sonunda hepimiz yani bir hayır kurumu da değiliz. Yani bir devlet kurumu değiliz her şeyden önce. Ve tabii ki ticari kaygılarımız var. Bu rakamları da şu anda reklam geliriyle reklama dönüştürmeye çalışıyoruz. B2B alanda çalıştığımız ortaklarımız var, markalar var. Aynı şekilde bu işte reklam alanlarımız var. Hani reklamdan gelir elde etme gibi alanlarımız var. Ve her şeyden önce de bu platformu yurt dışına açmak gibi bir planımız var. Ben yakın bir tezahür içerisinde yurt dışına daha çok saldıracağım bu konuda. Ve hani işte şu anda Avrupa'da en çok doğum oranı Fransa'da, ikinci sırada Romanya var, üçüncü sırada Türkiye var. Ve biz şu an üçüncü sırada Türkiye pazarında zaten bayağı bir ciddi büyümeye de devam ediyoruz. Bir sonraki de doğal olarak Fransa, Romanya ve Avrupa olmak üzere bu şekilde ilerleyecek yani. Yatırımcılarımızın da bize sundukları KPI'ler genellikle bu tür hedefler oluyorlar. Onların da odağında gerçekten hani evet para kazanmak elbette var ama ne kadar çok eli kayı kadına ulaştırabilirlerse o kadar çok mutlu olacaklarını ben gördüğüm için de doğru yatırım ağında bulunduğumu hissettiğim bir noktadayım, öyle
Güzel,
söyleyebilirim.
güzel. Çok güzel, çok sevindim öyle olmasına. Çünkü dediğim gibi ya ben kişisel olarak İlkay'ı çok iyi yerlerde görmeyi çok istedim. Yani daha çok yatırımcıların buna iyi gözle bakmasını ve sadece ticari olarak değil, tabii ki de kimse parasını böyle alın, sosyal yardım yapın diye hani durduk yere bu şekilde dağıtmıyor ama daha iyisini umuyorum deyip lafı daha fazla uzatmayayım. Öncelikle tekrardan davetimi kırmayıp bana bir saatini ayırdığın bu değerli bilgileri benle, Overlay dinleyicileriyle paylaştığın çok teşekkür ediyorum. Sana ulaşmak veya İlkay'a göz atmak isteyenler nereye baksınlar?
Bana yani ben bayağı ulaşılabilir bir kişi olduğumu düşünüyorum. Twitter, LinkedIn hani bunların hepsi zaten şey. Elika'yı indirebilirsiniz. Hani Elika'nın uygulamasını iOS ve Android'de var. Elika kadın, Elika hamile ve Elika bebek olarak şimdilik ayrı 3 tane uygulamamız var. Hangisi sizin için doğru şey hitap ettiğini düşünüyorsanız o şekilde şey yapabilirsiniz. Onun dışında yani dediğim gibi bana özellikle Twitter'dan ve LinkedIn'den istediğiniz gibi her alanda ulaşabilirsiniz. Daha hızlı bir şekilde iletişim kurmuş oluruz. Ben teşekkür ederim burada Necat'cığım. Yani gerçekten çok keyifliydi. Yani seninle tanıştığım için de gerçekten bir kez daha çok memnunum. Yüz
Ben de
yüze
çok memnunum.
tanışmış olmak da çok mutlu. Yani
Evet.
yıllardır tanıyoruz dediğin gibi birbirimizi ama yüz yüze tanımış olmaktan dolayı da gerçekten çok memnuniyet duyuyorum. Yani bizim topluluğumuz gerçekten çok değerli ve kıymetli. Toplulukla büyümenin gücüne inanıyorum. Çok teşekkürler tekrardan.
Sayende ben de inanıyorum. Sen bunu söyledikten sonra ben de özellikle seneler sonra tekrar toplulukla bir araya gelince biraz daha o toplulukla iyileşmek kelimesinden hani öyle bazen kulağa çok cheesy gelebiliyor ilk başta dürüst olmam gerekirse ama sanırım ne demek istediğini anladım ben orada bulunduktan sonra. herkese mutlaka belirli ve işlerini takip etmesini öneriyorum. Yani sadece elik olarak değil genel olarak mutlaka öneririm. Kendisi çok ilham veren bir insan. Beni de Neyseçkin Oral Tegi ile bütün mecralarda bulabilirsiniz. Unutmadan @overlay.podcast olarak da Insta, TikTok, YouTube mecralarında kısa klipler paylaşıyoruz. Oralardan da takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşürüz, hoşça kalın.